Ayrım 30. Fi. Akila Azra Cohen. Sayfa 359. 52. Programın bitmesi, Canman'ın hiçbir şey söylemeden kalkıp gitmesi, kararan stüdyo ışıklarının 30 saniye içinde tekrar yükselmesi, stüdyodaki ünlü konukların özenle kendi araçlarına yönlendirilmesi, ışıkçıların hızla stüdyodaki ekipmanı toparlaması, set ekibinin stüdyo dekorlarını taşıması o kadar çabuk olmuştu ki, stüdyonun ortasında etrafında hızla hareket eden dünyayı seyre dalan Bilge ne yapacağını bilemeden kala kalmıştı. Kendi algısının ağırlığı altında zaman neredeyse dururken etrafındaki her şey son sürat değişmeye devam etti. Bilge oturduğu koltuğun da altından alınıp kaldırılmasıyla birlikte artık stüdyoyu terk etmesi gerektiğini anladı. Ofislerin bulunduğu bölüme doğru ilerledi. Eşyalarını almak için sakince kostüm odasına girdi. Herkes telaş içinde eşyalarını topluyor, partiye giden servise yetişmek için işlerinin son kalan bölümlerini hızla tamamlamaya çalışıyorlardı. Ait olmama duygusu her zaman kalbinin bir parçası olmuştu Bilge'nin. Bu parça kendisini yalnız hissetmesini engelleyen, bu yalnızlık hissinin doğal gelmesini sağlayan bir anlayış vermişti varlığına. Ama şimdi hissettiği tek başınalık can yakıcıydı. Herkes büyük partiye gitmek için acele ederken, Bilge birilerinin kendisini herhangi bir plana dahil etmesi için ağır ağır fark edilmeyi dileyerek etrafta dolandı. Kostüm odasına kıyafetlerini değiştirdi. Makyaj odasına kendisine verilen aksesuarları teslim etti. Reji odasına interkom bıraktı. Fark edilmedi. Temizlik bölümünde çalışanlar ellerinde gelişmiş cila makineleriyle ortaya çıktıklarında binada güvenlikçiler ve Bilge'den başka kimse kalmamış gibi görünüyordu. Boş ve karanlık stüdyoya gitti. Koca stüdyoda tek bir insan dahi yoktu. Program başladığında üzerine durması gereken artıyı aradı gözleri. Ama bu karanlıkta yere yapıştırılmış herhangi bir şey görebilmek imkansızdı. Cebindeki telefonun ışığını yakıp artıyı buldu. Karanlıkta yere eğilip dikkatle baktı artıya ve bunun bir artıdan çok çarpı olduğuna karar verdi. Üzerine sürekli basıldığı için rengi iyice gerileşmişti. Tırnağıyla çarpının ucunu hafif kaldırdı. Çarpıyı yerden söküp eline aldı. Avucunun içine yapıştırdı. Aniden zifiri karanlık içindeki stüdyonun ışıkları açıldı. Gözleri ani aydınlığın saldırısıyla hemen küçülürken elleri gözlerine giren ışığa siper oldular. Stüdyonun hoparlörlerinden reji odasına gel dendi. Bilge hemen avucundaki çarpının görünmesini engellemek için elini yere indirip avucunu bacağına doğru çevirdi. Geri dönüp stüdyoya girdiği arka taraftaki kapıya doğru hızla ilerlerken hoparlör yine açıldı. Önce bir an tıkırdama oldu. Sonra ses koridordan değil sahne arkasından diye buyurdu. Bilge durup sahne arkasının neresi olduğunu anlamaya çalıştı. Canmana ile oturdukları yerin yan tarafında bir oda daha vardı. Oraya doğru emin olamadan ilerlerken ses doğru merdivenlerden yukarı çık diye onayladı. Aslında Bilge o an çıkıp gitmek istiyor stüdyodan. Ama izleniyor olmanın verdiği gerginlik vücudunu ele geçirmişti ve komutları dinledi. Bilge yukarı çıkan merdivenlerin başına geldiğinde stüdyonun ışığı aniden söndü. Ve Bilge zifiri karanlığın içinde kaldı bir an. Elindeki telefonun ışığından yararlanmak isterken merdivenler aydınlandı. Işık merdivenlerin uzandığı yukarıdaki odanın aşağı sızıyordu. Biri odanın kapısını açmıştı. Bilge sessiz bir şekilde merdivenleri çıkmaya çalıştıysa da demir merdivenlerde sessiz olmak pek de kolay olmadı. Can Manay'ın kendisini çağırtmış olabileceğini düşününce iyice gerilmişti. Ses ona ait değildi ama program bitiminde adam suratına bile bakmadan çekip gitmişti. Belki şimdi kafasından sorduğu sorular için azarlanacağını düşündü Bilge ve garip bir şekilde rahatladı. Can Manay hakkında bu gece fark ettiği bir şey vardı. Kızması umursamazlığından çok daha iyiydi. Yapması gereken savunmayı içinde planlarken kapıya vardı. Kapıda reji odası yazıyordu. İçeri girdiğinde reji masasının önündeki koltukta kaykılarak oturmuş Kaya'yı görünce dondu. Kaya, Bilge'nin kafasında dolanabilecek bir sürü düşünceyi engellercesine ''Korkma, gitmeden seninle konuşmak istedim sadece.'' dedi. Bilge donduğu yerde dikildi sessizce. Kaya kendi kendine gülerek ''Kaç yaşındasın?'' diye sordu. Bilge kurmuş boğazından titreyerek çıkan sesin içindeki tedirginliği yansıtmasından rahatsız ''21.'' dedi. Kaya ''Seni izledim, kopuksun.'' dedi. Bilge gerildi. Kaya, hayat ne tuhaf. Senin bu deformasyonun canın sende yayılmasını engelleyebilecek tek şey. Kendini dışarıda tutabiliyorsun. Gülerek, belki de hayat seni dışarıda tutuyor. Sen yaşamıyorsun, izliyorsun. Kaya konuşmasının Bilge tarafından şimdilik çok da anlaşılmadığını düşündü. Kız kapının ağzında tetikteydi. Kaya, belki şimdi sana anlamsız geliyor duydukların. Ama bir gün canın fanatiği olarak uyanabilirsin ve seninle işi bittiğinde hayatının en verimli yıllarını narsist bir manyağın kendini tatmin etmesi için harcadığını anlarsın. Onun sahteliğini samimiyetle karıştırma. Ne yaparsan yap, kopuk kal, dedi. ve kaykıldığı sandalyeden kalkıp Bilge'nin yanından geçerken bir an ona dönüp ironiyle "Kolay gelsin," dedi. Kapıdan çıktı. Merdivenlerden aşağı inerken "Işıkları söndürmeyi unutma," diye seslenene kadar Bilge hala kıpırdamamıştı. 53. Can, az zamanda kısaca yapılması gereken işlerin çok zamanda ağır ağır yapılması gereken işlerden çok daha fazla zaman alabileceğini bildiğinden kimseye bir şey söylemeden çıktı stüdyodan ve hızla odasına gidip suratındaki makyajı sildirdi. Normalde kısa bir duş bile alabilirdi. Ama stüdyo konukları arasındaki egosu yüksek ünlü kişilikler kendisini odasına ziyaret etmek isteyebilirlerdi. Herhangi birisinin yakalanma olasılığına karşı seri bir şekilde aracına bindi. Ali her zamanki gibi hazır bekliyordu ve yola çıktılar. Daha stüdyodan tek bir kişi bile çıkmamıştı ki Can Manay yoldaydı. Program öncesinde partiye katılmayı düşünüyordu ama şimdi tek istediği biraz rahatlamaktı. Dengede olmak Can'a öyle bir kararlılık ve kendini tanıma hali vermişti ki ne istediğini düşünmesine, seçmesine ve karar vermesine gerek yoktu. İşten gelen bir şekilde biliyordu. Cep telefonundan Cansu'yu aradı. Konuşma kısa ve özdü. Bir saat içinde Can'ın atölyesinde buluşacaklardı. Atölyeye ilk gelen Can'dı. Ali'ye kendisini bir saat sonra almasını söyleyip indi araçtan. Atölyeden içeri girdiğinde ne bir ışık yaktı ne de üst kata çıktı. Kapının yanındaki sandalyeye oturup Cansu'nun gelmesini bekledi. Yerinden kalkmamak için kapıyı aralık bırakmıştı. Kapının aralığından giren hava Can'ın suratını okşamaya başladığında Can kafasını arkasındaki duvara yaslayıp gözlerini kapattı. Anın sessizliği esen rüzgarın tınındaki dokunuşunu daha da belirgin kılıyordu şimdi. Tadını çıkardı. Dengede olduğundan mıydı neydi bilmiyordu ama beyninde gereksiz hiçbir düşünce şekillenmiyordu. Kafasını yoran, kendisini vakit kaybettirmiş hissettiren hiçbir fikre yer yoktu. Kendi benliğiyle saf, temiz ve ferahtı. Aynı suratına dokunan rüzgar gibi. Bu rüzgar Duru'yu ilk gördüğü günü hatırlattı. Cansu geldiğinde aralık olan kapıyı tereddütle ittirip kafasını içeri uzatarak Can'a seslenmişti. Cansu'nun sesindeki tedirginliği duyan Can, gözlerini açarken istem dışı gülerek "Buradayım, girsene," dedi sakince. Karanlık ve kapısı aralık olan atölyeye girmekte bir an tereddüt eden Cansu, Can'ın komutuyla rahatlayıp karanlıkta yolunu bulmaya dikkat ederek içeri girdi. Kapıyı kapattı. Cansu, "Neredesin?" dediğinde Can oturduğu yerden sessizce ayağa kalktı ve Cansu'ya doğru bir adım atarken sakince "Şşşt!" diyerek susturdu. Atölyenin sessizliği kafasındaki dengeyi daha da iyi hissetmesine neden olmuştu ve herhangi bir sesin kafasındaki huzurla arasına girmesini istemiyordu. Cansu'nun dibindeydi. Aydınlıktan karanlığa geçtiği için hala ortamı görmekte zorlanan Cansu, ancak Can'ın eli vücuduna hafifçe gezinmeye başlayınca onun karşısına dikildiğini anladı. Konuşmak için ağzını açmıştı ki Can parmağıyla hafifçe dudaklarına dokunup yine "şşşt" diyerek susturdu onu. Can'ın parmakları Cansu'nun dudaklarından kayıp memelerinde bir rüzgar gibi gezinmeye başladığında sessiz karanlıkta birbirlerinden sadece bir nefes uzaktaydılar. Can suratını iyice yaklaştırdı. Dudaklarını Cansu'nun sol yanından kulak memesine doğru kaydırıp boynuna doğru indirirken Cansu'nun tenine o kadar hafif dokunuyordu ki Cansu birazdan öpüleceğinden emin ağzını araladı. Can fısıldayarak "beni mutlu etmek ister misin?" dediğinde Cansu cevap verecekti. Ama Can eliyle Cansu'nun dudaklarına dokunup konuşmasını engelleyerek "istediğini biliyorum," dedi. Cansu, Can Manay'la her türlü şekilde ve koşulda sevişmeye alışıktı, hazırdı. Doğal bir şekilde uyuyorlar birbirlerine. Hiç zorlanmadan birbirlerinden ihtiyaç duydukları şeyleri alıyorlar ve hiç utanmadan hayatlarına devam ediyorlardı. Can'ın oyuncu tavrı daima çok çekici gelmişti Cansu'ya. Özellikle en son sevişmeleriyle birlikte Cansu için Can'la aralarındaki bağ o kadar güçlü hissedilir olmuştu ki bu gece ciddi bir şeylerin başlangıcı olabilir gibi hissediyordu. Cansu biraz sonra öpüleceğinden emin dudaklarını uzattı ve ağzını araladı. Can fısıldayarak "beni yutmanı istiyorum," dedi. Cansu kendisine fısıldanan şeyin ne anlama geldiğini anlamaya çalışırken Can'ın fermuarının açılma sesini duydu. Can bir adım geriye gidip eliyle Cansu'nun kolunu dokunarak parmak uçlarıyla onu kendisine doğru çekti. Can sırtını duvara yasladığında Cansu yönlendirilmeye teslim olmuş öylece karşısında bekliyordu. Gözleri karanlığa iyice alıştığı için şimdi Can'ın suratını da seçebiliyordu. Can sağ işaret parmağını Cansu'nun suratında gezdirdi. Yanağından boynuna indirdi. Boynundan omzuna kaydırdı. Parmağının ucuyla Cansu'nun omzuna ulaştığında hafifçe bastırdı. Cansu küçük bir parmak dokunuşuyla dizlerinin üstüne çöktü. O gece ne öpüştüler, ne konuştular, ne de birbirlerini net bir şekilde gördüler. Cansu, daha önce hissetmediği bir adayışla Can'ı mutlu etmek için koşulsuzca koydu kendini ortaya. Can ne istediyse, nasıl istese yapmaya hazır, onun varlığına adanmış bir şekilde. Aralarındaki bağın daha da güçleneceğini düşünerek yuttu Can'ı. Cansu'nun varlığı kapı aralığından esen rüzgarı kestiğinde Can'ın aklında bir tek kişi vardı, Duru. Kapıdan giren kişinin Duru olmadığını biliyordu Ama karanlığın yardımıyla bu bilgiyi beyninin derinliklerine gömebileceğini düşünmüştü başta. Ta ki Cansu'nun baharat bazlı parfümünün içine çekene kadar. Bu parfüm Duru'nun taze çiçek kokan bedeniyle asla örtüşmeyen deneyimler içeriyordu. Ve bu kokuyla kaplanmış bir bedenin Duru'ya ait olduğunu düşündürecek kadar kandıramazdı beynini. Karanlıkta karşısında duran kadından hiçbir şey istemediğini düşünürken Cansu'nun kendisini mutlu etmeyi ne kadar isteyebileceği aklına geldi. Madem buraya kadar gelmişlerdi, madem Cansu canı, Can da rahatlamayı istiyordu, neden olmasındı? Fermuarını indirirken Duru'yu tanıdığından beri ilk defa onu düşünmüyordu kasıklarına kan hücum ederken. Bunun iki nedeni vardı. 1- Duru'nun güzel ağzını bu şekilde kullanmayı asla düşünemezdi. 2- Duru asla böyle deneyim dolu kopmazdı. Cansu, Can'ı mutlu ederken Can sadece mutlu edilmenin ne kadar rahatlatıcı olduğunu düşünerek mutlu oldu. Cansu'nun çalışması bittiğinde Can'ın tek istediği onun sessiz bir şekilde gitmesiydi. Bir kadından size tapılmasını isteyip sonra ondan kolay kurtulamazdınız. Can yerden henüz kalkmaya fırsat bulamamış, Cansu'ya doğru eğilip onu alnından öperken fısıldığıyla ''Tanıdığım kimse bunu senden daha iyi yapamazdı. Teşekkür ederim.'' dedi. Can lafını bitirdiğinde tek bir hamlede pantolonunu yukarı çekti. Cansu yerden kalkarken Can karanlıkta bir karaltı olarak sokak kapısını açmıştı bile. Can karanlığın içinde ne olduğunu anlamak için gözlerini kocaman açmış Cansu'ya sakince ''Gitmem gerek ama bu gece seni görmeseydim uyuyamazdım.'' derken kapıdan çıktı. Cansu için büyük anım ifade edecek bu kelimeler havada kaybolurken Can hiç arkasına bakmadan araba atölyelerinin önünden hızla geçip otosanayinin üst kısmına doğru yürüdü. Cansu'nun aracıyla karşılaşma ihtimaline karşı yolun karşı şeridine geçip şehrin en büyük caddelerinden birine vardı. Yine karşıya geçip askeri arazinin girilmesi yasak olan duvarının yanından sakince yürüdü. Kendini dengede hissetmek böyle bir şeydi. Anı yaşarken başka hiçbir şeyin o anla aranıza girmesine izin vermeyecek şekilde çalışıyordu beyin. An, sen ve evren. Denge. 54. Deniz içindeki duyguyu müziğe döküp kayıt odasındaki işini bitirdiğinde günün doğmasına az kalmıştı. Duru'nun bütün gün yanına uğramamış olması biraz garip gelmişti. Ama sanki böylesi daha da iyi olmuştu. Hiç bölünmeden müziğe verebilmişti kendini. Ne zaman aşağı inse bir süre sonra Duru onu ziyaret eder ve bazen bu küçük ziyaretler çiftleşmeyle sonuçlanırdı. Duru için kendini müziğe vermiş Deniz'den daha çekici bir şey yoktu galiba. Çiftleşmenin ardından içindeki müziği dinlemek için çok geç olduğunu düşünen Deniz, ince bir tane sarıp kendini uyuşturarak günü bitirirdi. Duru'nun gelmemesi bir ilkti. Bu sayede Deniz konsantrasyonu bozulmadan çok uzun süredir ilk defa aylardır içinde biriktirdiği tüm malzemeyi kağıda dökebilmişti. Sadece bu gece kendisini tüm ülkede ünlü edecek kadar etkileyici 4 parça yazmıştı bile. Merdivenleri çıkarken yazdıklarından bazılarını basmayı düşündü. Kafasında zehir gibi gezinen bu fikri hemen dışarı atmak için aklına Şadiye Reha'yı getirdi. Bininci kere aklına gelen CD'yi çıkarma fikrini hemen kafasından attı. En azından şimdilik. Salona çıktığında yatak odasına uzanan merdivenlerin başındaydı ki önce burnuna esrarın bayat kokusu geldi. İçildikten sonra havalandırılmamış bir odanın kokusuydu bu. Ve şaşkınlıkla kafasını salona doğru uzattığında açık kalmış televizyonun duvarlara yansıyan ışığını gördü. Merakla salona doğru yürüdü. Duru koltukta iki büklüm kıvrılmış uyuyordu. Üşüyen ayaklarını birbirine kilitlemiş, dizlerini karnına çekmiş, gözüne gelen televizyon ışığında yumruk yaptığı eliyle örtmüştü. Sakince Duru'ya seslendi ama Duru tepki vermedi. Duru'nun yanına yaklaşırken odadaki kokunun kaynağını gördü. Sehpanın üzerindeki kül tablasında biraz kül vardı. Sonuna kadar içilmiş, izmarit ise sehpanın üstüne bırakılmış ya da düşürülmüştü. Kendi erzak çekmecesi yarı açık duruyordu. Hissettiği acı kalbine oturdu. Berrak bir su gibi ışıldayan bu genç insan koltukta kendinden geçmiş uyuşmuştu. Bu durumun tek bir suçlusu vardı. Kendisiydi. Duru yıllardır savaştığı şeye teslim olmuştu. Bu manzara şaşkınlık vericiydi. Bakışları koltukta kıvrılmış uyuyan Duru'ya kaydı. Şaşkınlığının yerini şefkat aldı tüm bedeninde. Bu güzel kız çocuğunu nasıl da gün be gün zehirler olmuştu. Kendinden tiksindi. Koltuğun önünde diz çöküp Duru'nun suratına saklayan yumru ellerini tuttu. Sol elini Duru'nun boynunun altından geçirirken sağ eliyle Duru'yu dizlerinin altında tutup kavradı. Kucağına aldığında Duru sadece bırak diye mırıldandı. Deniz umursamadan Duru'yu merdivenlerden yukarı taşıdı. Göğsündeki ısırık yarası Duru'yu taşımanın ağırlığıyla biraz gerilmişti ama umursamadı. Duru'yu yatağa koyup üstünü örttü ve üşümüş ayaklarının altına örtüyü soktu iyice. Duru böyle yatmayı severdi. Ayakları tamamen örtülmeli, hatta mümkünse ört ayaklarının altına da girip sarmalıydı. Deniz ise daima ayakları örtünün dışında uyurdu. Deniz açık kalan televizyonu kapatmak için aşağı indiğinde dalmış sehpanın üstünü hızla toparladı. Düşmüş izmariti diğer çöplerle birlikte avucunun içine aldı. Sehpanın üzerindeki küllü eliyle yere silkeleyip sehpayı temizledi. Bu sehpayı böyle toparlamayalı yıllar olmuştu. Genelde sızıp yukarı taşıması gereken kendisi olduğu için sehpayı toplama işi hep duruya kalırdı. Açık bırakılmış çekmeceyi kapatmak için uzandığında bir an durakladı. Odanın içine sinen kokuyu derin bir nefeste içine çekti. Çekmeceyi kapatmaktan vazgeçti. İki büklüm olmaktan yorulmuştu. Açık olan çekmecenin önündeki koltuğa çöktü. Hareketsiz bir şekilde çekmeceye baktı. Çekmecenin içinde sarılmaya hazır duran beyaz tek bir kağıt vardı. Deniz narin davranarak kağıdı ince, uzun parmaklarının ucunu aldı. Kağıdın inceliğine dikkatle baktı. Ucunda bir boydan diğer boya uzanan yapışkan hattı inceledi. Her sardığında kağıdı yapıştırmak için yaldığı bu kısmın tadı ne kadar da tanıdıktı. Zaman içinde aklına gelen ilk tatlardan biri haline gelmişti bu yapışkanın tadı. Çekmeceyi iyice açıp içinden küçük ot kutusunu çıkarmayı düşündü. Eli yavaşça uzandı ama çekmeceye değer değmez vazgeçti. Onun yerine hızla çekmeceyi kapatıp bir an önce çekmecenin çekiminden uzaklaşmak istercesine ayağa fırladı. Elinde narince tuttuğu ince kağıdı buruşturup attı. Aceleyle masanın üstündeki kirli bardağı parmaklarının arasını sıkıştırıp televizyonu kapattı. Televizyonun ışığı gidince ortam ışıksız kalmıştı. Ama doğmak üzere olan güneşin kırık aydınlığı salondaydı. Deniz ilk defa kendini uyuşturmadan uyumayı seçmişti. Göğsündeki yaraysa inceden inceye kanıyordu. 30. ayrımın sonu, sayfa 368.